Ayrım 29.
Kuralsızlığa kural, sosyalizm kuralı. Ama bu kuralı bir kez daha kurallaştırırsan yine kuralsızlığı elde edebilirsin. Kuralsız sosyalizm. Evet, kuralcı, muhafazakar ve dogmatik olmayan bir sosyalizmi. İstediğinde böylesi değil mi? Ama kuralsız sosyalizmin kurallarına başlamadan önce bir uyarı. Bıktırıcı gelse bile şu kuralları, tespitleri ya da öncülleri ikide bir dinleyeceksin. Marksist teori bir süreçtir, bitmemiştir. Sosyalizm bir geçiş sürecidir. Yaşanılan tarihsel dönemde sosyalizm süreci tamamlanmadan sosyalizm ortadan kalkmıştır, sosyalizm bitmemiştir. Sosyalizmde başlıca politik hedef yöneten yönetilen ayrımının politikanın ortadan kaldırılmasıdır. Bunun anlamı üretenlerin yöneten olması, yani emekçilerin her düzeyde ve alanda söz, yetki ve karar sahibi olmasıdır. Emekçilerin iktidara gelince iktidar olmayı ve iktidarı kullanmayı, kendi kendilerini yönetmeyi bilemeyişlerinden dolayı bu gücü başkalarına kaptırmamaları için emekçilerin iktidara almadan önce kendi öz deneyimleriyle kendilerini yönetmeyi öğrenmeye başlamaları şarttır. Her karmaşık görünen sorunun çaresi işte böyle formüle edilirken basit ve tatbikatta hayli zor kurallarda, tespitlerde, öncüllerde yatıyor. Ama bunlar olmadan da sosyalizm olamıyor işte. Dolayısıyla önüne çıkan her sorunun yanıtını bu öncellere dayanıp dayanmadığı konusunda tekrar tekrar sorgulamak zorundasın. Evet, nasıl bir sosyalizm? Devrimci bir sosyalizm. Sosyalizmin kendisi bir devrim. İstediğin bir sosyalizm, devrimin istediğini gerçekleştirme çabanın yarattığı bir sosyalizm olabilir. Sosyalizmin kendiliğinden nesnel yasaların zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmayacağını biliyorsun. Bu yönde iradi bir müdahale lazım. Sosyalizmi istediğin, uğruna mücadele ettiğin bir hedef saydığın zaman kazanabilirsin. Sosyalizm hayalini gerçekleştirmenin tek yolu ise devrimdir. Marx 11. tezini formüle ederken tek yol devrim demişti. Filozofların dünyayı yorumlamakla yetinmelerinin geçersizleştiği, artık dünyayı değiştirmek gerekliliğinin ortaya çıktığı bir düşünce sisteminde değişimin kavramlaştırılmış eylemidir devrim. Kuşkusuz sosyalizm pek çok yoldan ve çeşitli politikalardan geçilerek ve çeşitli düzeylerde gerçekleşebilir ama bunun ana yolu, değişmez tek yolu devrimdir. Toplumda, ekonomide, politikada, ideolojide, kültürde, sanatta, her alanda ve her düzeyde. Bu tespit, sosyalizmi sadece bir ütopya olmaktan çıkartan ve onun gerçekleşebilirliği konusunda bütün teorik soyutlamaların soyutlamasıdır. Teorinin ulaşabildiği en son düzeydir ve bu anlamda teorinin bittiği, pratiğin başladığı düzeydir. Yine bu anlamda bu kavram, teorinin özellikle günümüzde yeniden üretimindeki bir başlangıç noktasıdır. Bunu kesinlikle dağ taşa yazılan, yalnızca medyalarda haykırılan ya da belli devrimci hareketlerin alameti farikası sayılan bir slogan sığlığında kavramaman gerekir. Sosyalizmi tartışabilmen, bunun teorisini kurabilmen, pratiğini yapabilmek için önce bu sözcüğü, bu anahtar sözcüğü telaffuz etmesini ve bu sözcüğün eyleminin yaratılışı içinde yer almasını öğrenmen şart. Gerisi boş laf. Devrim milyonlarca emekçinin yaratıcı gücüyle gerçekleşebilir. Bu yaratıcı güç, devrimci olan sosyalistler tarafından, senin tarafından ele alınmadığı sürece, kendi başına bırakıldığı sürece bir işe yaramaz. Bu potansiyel sınıfsal enerji, kinetik sınıfsal enerjiye ancak toplum mühendisliği ile dönüşebilir. Politik devrim, bu enerjiyi kullanabilmenin mühendisliğini gerektirir. Sosyalistler mimardır, proje kurar, mühendistir, yapar. Ama bildiğin mühendislerin ders kitapları vardır. Mektebinde okurlar, mezun olurlar, öyle mühendislik yaparlar. Oysa sen sosyalistsin. Bildiğin mühendislerden farkın, toplum mühendisi olman. Toplumsal mühendisliğinde senin de kitabın, teorin var. Ama mektebin yok. Filozoflar gibi tasavvur etmekle, dünyayı yorumlamakla yetinerek projelerini oluşturma şansın da yok. Projeni tasavvurun doğrultusunda gerekli değişimi yapabilmek için nesnel değişimi öznel değişim isteğin yönünde zorlaman gerekir. İşte bu praksisin değil mi? Praksis bilinçli eylemdir, değiştirmektir. Ama bilerek değiştirmektir. Değiştirirken tasavvur edebilmek, yorumlayabilmek. Tasavvur ederken, yorumlarken değiştirmektir. Öyleyse sosyalizm projende bu toplum mühendisliğinde asıl olan şu değil mi? Sosyalizm inşaatı mühendis sosyalistler amelelik yaptığı ölçüde ve ameleler mühendisliği öğrendiği ölçüde yükselebilir. Ameleler ile mühendisler arasında fark kalmadığı zaman inşaat tamamlanabilir. Sosyalistsen amele bir mühendis olmayı öğrenmelisin. Sosyalizm inşaatına başlanmasından 70 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra bu inşaatın çöküşü karşısında yeniden başlayacağın bu işte yeniden başlayışında farklılıklar olmasının kaçınılmazlığını da. Teorik olarak sosyalizm sürecinde son evrelerde çözülmesi beklenen kafa emeği ile kol emeği arasındaki çelişki, pratik olarak sürecin başlangıcında, hatta başlatılması için çaba harcanmasında da kendini dayatmıyor mu? Bunu en çarpıcı şekliyle öncüler ve kitleler, parti ve sınıf ikileminde görebilirsin. İşte teorik olarak son evrelerde çözülmesi gereken bu çelişkiyi pratik olarak ilk evrelerde bilinçli biçimde ve elbette bir çırpıda çözüvermek gibi bir hevese kapılmadan kavrayabildiğin ve çözümü için başlangıçtan itibaren çaba sarf edebildiğin ölçüde mühendis ve amele arasındaki ayrımın antagonistleşmesini önleme, emekçilere kendilerini yönetme yeteneğini şimdiden kazandırma yönünde mesafe alamaz mısın? Devrim emekçilerin gücünü yaratıcı kılabilmekse ve bunun öz anlamı sözün, yetkinin, kararın yani iktidarın emekçilerde cisimleşmesi için mücadele etmekse aynı zamanda emekçilerin bu özelliği kendi öz deneyimleriyle edinmeleridir de. Sosyalistler, mühendisler emekçilerin eylemini bilinçli kılmak, ameleleri de mühendis yapmakla ve bunun için bilinçlerini eylemli kılmak, mühendis olarak amelelik yapmak ile de yükümlüdürler. Sosyalistsin, emekçilerin eylemini bilinçli kılmak ve bunun için bilincini eylemli kılmakla yükümlüsün. 70 yılı aşkın bir süredir sosyalistler sosyalizmin gerçekleşemediği bir yoldan yürüyerek bugüne geldiler. Çünkü bu yolda bugüne dek milyonlarca emekçinin gücü sosyalizmin yaratılması doğrultusunda yeterince kullanılamadı. Sosyalizm emekçilere kendi öz deneyimleriyle benimseyebilecekleri bir toplumsal sistem olarak sunulamadı. Söz, yetki, kararın emekçilerde cisimleştiği bir iktidar biçimi olamadı. Bütün bunlardan yoksunluk, sosyalizmin gerçekleşmesini geciktirdi, geciktiriyor ve sen beklemeyi sürdürdükçe de gecikecek. Elbette bütün bunların teorik politik nedenleri yeniden ve yeniden tartışılacak, yeniden yaratılacak. Tarihsel bir döneminin sona erdiğinin kabulüyle tartışılmaya başlandı bile. Ve sen bu yaratılışta ve tartışmada yer almalısın. Sosyalizm projesinin çerçevesini politik teorinin yeniden üretimindeki yeni çabalarında kuşkusuz yaşanılanlardan ders çıkarabildiğin ölçüde eskisinden daha belirgin çizebilirsin. Ama yine kuşkusuz belirgin bir çerçevenin köşe taşlarında mutlaka yine devrim bulunabilir. Çünkü sosyalizm toplumun bilinçli değişimidir, bilincin sürekli değişimidir ve bu devrimdir. İnsanlık tarihinde sosyalizmin kendisi de bir devrimdir. Devrim niceliğin niteliğe dönüşümüdür, bir sıçrama noktasıdır. Felsefe sözcüklerindeki tanım böyle. Devrimcilik değişim için sürekli harcanan çaba ve sınıfsal gücün bilinçli kullanımıdır. Bu da senin gündelik sözlüğündeki tanımın olabilmeli. Bunu nasıl bir anlayışla başarabilirsin? Sadece bu düzeni yıkma gibi bir görevle kendini sınırlamayan bizim düzenimizi, sosyalizmi de kurmayı gözeten bir anlayışla. Devrimi yalnızca iktidarı ele geçirecek bir yöntem olarak kabul etmekle yetinmeyen, emekçileri iktidara almaya hazırlayan, kendi kendilerini yönetmeye, böylece bizzat iktidar ilişkilerini ortadan kaldırmaya hazırlanan bir anlayışla. İktidarlarının nasıl kurulacağını bir vaadin ötesinde bugünden görebilenler, mevcut iktidarı yıkmak için hiçbir engel tanımazlar. Sosyalizm önce bir sosyalist olarak kendin için yaşam tarzı olabilmeli. Bunu emekçilerle kurduğun ilişkilerde, partinde ve partideki birlikteliklerinde cisimleştirebildiğin ölçüde, değişmekten ve değiştirmekten çekinmediğin ölçüde, sosyalizmin gerçekleşmesinde senin de payın olacaktır. Bunun anlamı açık. Nihai hedefin öncüllerinde birer nüve olarak yer etmeli ve süreç içinde bu nüveleri el verdiğince eş zamanlı biçimlerde geliştirebilmelisin. Umarım bunları benimsediğin zaman birileri malumat fürüşlük yaparak sana devrimin üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki çelişkinin antagonist nitelik kazandığı koşullarda mümkün olabileceğine ya da mevcut devlet aygıtının politik iktidarın aşağıdan yukarıya parçalanarak ele geçirileceğine dair bilgileri hatırlatmaya kalkmaz. Bunları da elbette unutma. Ama bunu sana hatırlatanlara bıkmadan devrimle kurulan proletarya diktatörlüğünün yerini proletarya üzerinde bir diktatörlüğün almaması için bu devrim sürecinde emekçilerin kendi üzerlerinde hiçbir diktatörlüğe izin vermeyecekleri bir bilinç edinmelerinin de unutulmaması gerektiğini de lütfen hatırlat. Çünkü sosyalizmi tartışmaya ve yeniden tasavvur etmeye tam da buradan başlamak lazım. Sosyalizm bir süreçtir. Sınıflı toplumdan sınıfsız topluma bir geçiş süreci ve asıl anlamıyla politikasızlığı hedefleyen politik bir geçiş süreci. Sosyalizm bir süreçtir. Bu nedenle sosyalizme ait ilkelerin, teorik öncüllerin sürecin başlangıcındaki hatta devam eden sürecin şu veya bu aşamasındaki gerçekleşme düzeyine göre bir tanımını yapamazsın. Ancak ve ancak bu ilkelerin gerçekleşmesine doğru bir yönelimin ve bu yönelimi sağlayan mekanizmaların varlığı, sosyalizmin maddi manevi koşullarını oluşturabilir. Bu anlamda sosyalizm bütünüyle kazanılana dek, yani geçiş süreci bitene dek sosyalizmin inşasından söz edebilirsin. Sosyalizmde özellikle başlangıç evrelerinde zorunlu olan yarı temsili ya da temsili benzeri bir demokrasinin ve bunun kurumlarının devlet, Sovyet, parti ve benzeri sönmesi, işlevsizleşmesi ve doğrudan demokrasinin bütünüyle hayatın her alanında ve her biçiminde gerçekleşmeye başlaması geçiş sürecinin kaderini tayin edici role sahiptir. Toplumun bütün bireylerinin birer sosyalist insan kimliğini kazanmasıyla artık partiye, devlete ve benzeri temsili kurumlara ihtiyaç duyulmaz. Toplumun bütünüyle bilinçlenmiş olduğu bir evrede artık sosyalist toplumun inşası tamamlanmış, sosyalizm kurulmuştur. Sosyalist toplumun kurulduğu evre ise aslında sosyalist düzenlemenin kendini inkar ettiği, kimlik değiştirdiği ve artık komünist toplum niteliğini kazandığı dönüm noktasıdır. Sürecin gelişimine ve sonucuna dair ideolojik politik düzlemdeki bu sorunları bugünden gündemine almadıkça çözümlerin bugünden gelişmesi ve yarınki istenilen sonuca ulaşması mümkün mü? Sosyalizmi aklına geldikçe sevip okşayacağın bir ütopya olarak değil de olabilirliği, mümkünatı düzleminde tasarlayacaksan şunları kafanda evirip çevirmen ve tartışma gündemine yerleştirmen şart. Devrim silahlı bir karşı devrimi yenmek zorunda değil mi? Silahsız karşı devrime imkan tanıyor musun? Devrim ki bu barış değilse devrim sürecinde kitleleri kendilerini yönetmeye, sosyalizme nasıl hazırlayacaksın? Halk iktidar organlarının nüveleri senin için ne anlam taşıyor? Devrimi birlikte başlatacağın ve sosyalizmi birlikte kuracağın emekçilerin sınıf özelliklerini nasıl değerlendireceksin? Söz gelimi kesintisiz devrim teorisini, devrimin farklı aşamalardan geçmesinin bir gereği olarak kabul etsen bile, bugüne dek demokratik devrim, sosyalist devrim kategorilerinde ifade edilen formülasyonlarla yetinecek misin? Nihayet tek ülkede sosyalizm tartışmasının dünkü anlamı ile bugünkü anlamını eşdeğer buluyor musun? Şimdi bu da nereden çıktı diyeceksin ama bu tartışmanın günümüzde sosyalizm milliyetçilik tartışmasına yol açabileceğini de biliyor musun? Bu soruların yanıtlarını hemen bulamasan bile bu yanıtların ne yönde olabileceği konusunda şimdiden karar vermen lazım. Ki yalnızca nasıl bir sosyalizmi düşündüğünü, düşlediğini değil, nasıl bir sosyalizmi yapabileceğini belirlemeye başlayabilesin. Çünkü sen nasıl yaparsan öyle bir sosyalizm mümkün. Marksizmi hayal dünyandan teorik olarak soyutlamanın en üst düzeyinden gerçekler dünyasına, somut yaşantına basamak basamak inebileceğin bir yaklaşım olarak kabul ediyor musun? Böyle deyince indirgemeci diye haykırma lütfen. Sen de Marx gibi tümden gelin ve tüme varımı birlikte kullanabilirsen inebilmek için çıkmak, daha doğrusu çıkmış olmak gerektiğini fark edebilirsin. Sana göre de Marksizm'de soyutlama düzeyinin en üstün basamağında 11. tez mi yer alıyor? Önemli olan dünyayı değiştirmek. En üst basamakta bu var. Ama dünya nasıl değişecek? Evrimleşerek mi, devrimleşerek mi? Dönüşümle mi, devrimle mi? Evrimin ve devrimin, dönüşümün ve değişimin karşı karşıya getirilmesi sözcük oyunu gibi gelebilir. Ama evrim olmadan devrim olmaz, devrim olmadan evrim sağlanamaz gibi artık çocukların bildiği amentüleri bir kenara koyabilirsen, bu kavramlar dünyanın değişebilirliğine, bakış açında önem kazanır. Ve artık birer kavram olmaktan çıkabilir, değiştirme tarzındaki birer tecrübeye dönüşür. İstediğinin olmasını hangi ölçüde ve nasıl istediğine dair tercihlere. Ama en üst basamakta değişmekten öte açık bir yanıt yok diyebilirsin. Evet, 11. tezin yer aldığı basamaktan bir alt basamağa inebilir misin? Ayaklarının yere değmesini istiyorsan. Şimdi sosyalist olarak bu basamakta dünyanın değişmesini istemiş olman yetmez. Bu değişimi nasıl yapabileceğini belirleyecek çatal yanıttan kaçınamazsın. Devrim ile mi, dönüşüm ile mi? Burada verdiğin yanıtta dönüşüm diyorsan artık 11. tezi dünyanın değişimini devrim ekseninde yorumlayanlarla, dilersen buna iman edenler diyebilirsin. Tartışmanın anlamı kalmaz. Yol ayrımı işte burada başlar. Çünkü ilk basamakta ne elde etmek istediysen bunun nasıl olacağına ikinci basamakta karar vermiş olursun. Dolayısıyla sömürü ile birlikte tahakküm ve hegemonyanın ortadan kalktığı, insanların eşit ve özgür olduğu bir toplumu kurabilmek için asıl olan dünyayı dönüştürmektir dediğin zaman aslında sosyalizmden ve devrimden aynı anda söz etmeye mecbursun. Bana söylediğin çoğu özgün düşünceyi Murat Belge'nin Sosyalizm Gelecek ve Türkiye kitabından aparttığını biliyorum. Öyleyse seninle tartışırken aslında bu kitabın yazarıyla tartışmış sayılabilirim. Çünkü sosyalizmi dünyayı gerçekten dönüştürmek, değiştirmek için benimsiyorsan bu devrimdir. Sosyalizmi nasıl kazanacaksın? Bunun yanıtı da devrim. Dünyayı ne yönde değiştirmek, dönüştürmek istiyorsan o yönde içerikte bir sosyalizm. Bu sosyalizmi nasıl tasavvur edebiliyorsan o yönde içerikte bir devrim ve devrimi nasıl yaparsan, hangi yönde yaparsan o yönde bir sosyalizm. Öyle bir sosyalizm. Elbette tavuk yumurtadan ve yumurta tavuktan. Ama devrimin yapacağı işi demin belirttiğim gibi toplumda gerçekleştireceğin dönüşüm yoluyla devleti karşı devrimi kuşatarak ve reformlar için mücadeleyle sınırlayarak halledebileceğine inanıyorsan senin için mesele yok. Peki o halde Galat'ı meşhur bir ifadeyle de olsa sana sivil toplumcu dediklerinde niye öfkeleniyorsun? Devrim olmadan sosyalizmin kurulamayacağını, sosyalizme ancak devrimci yoldan geçilebileceğini hala bir öncül olarak savunuyorsan, sosyalizmin sorunları ile devrimin sorunlarının yalnızca aynı politik düzlemde değil, aynı ideolojik düzlemde yer aldığını bilmektesindir. Bunlar salt ideoloji teorik sorunlar değil, ideolojik politik sorunlar. Bir bakıma hemen şimdi tercihlerini ortaya koymaya mecbur olduğun yol ayrımlarıdır. Ama hemen şimdi hazır çözüm bulmanın imkan dahilinde olmadığı sorunlar. Tercihlerinin imkanlarına dair soru sormayı sürdürdükçe sorduğun soruların niteliği tercihini ve gündemini belirginleştirebilir. Sorularının nelere yönelik olduğu, aradığın yanıtların hangi düzlemde, hangi soyutlama düzeyinde yatmakta olduğunu da ortaya koymaz mı? Demek ki soruların bile yanıtlarının çözümlerin ipuçlarını açığa çıkarabilir. Öyleyse soruları bu kaygıyla peş peşe dizmeye devam. İlk soru şu, ilk anlamlı sorular neler olabilir? Elbette silahlı devrim mi yoksa silahsız devrim mi? Değil, ilk soru bu değil. Bu ikilem ile uğraşman gerçekten de devrimi silahlı mücadeleye indirgemendir. Silahsız devrimi savunduğunu söylesen bile, oysa devrimi nasıl yapabilirsen, sosyalizmi de öyle kurmaya başlayabileceğinin ayrımında isen, sorman gereken soru, nasıl bir devrimdir? Devrimin sosyalizmin olabilirliğini tayin edecek olması bu işin felsefesidir. Şu felsefe kuralını da sen söylemiştin. nesneler aleminde değil ama insanlar aleminde amaçlardan söz edilebilir. Sosyalizmi amaçladığın için ya da amaçladığın ölçüde devrim yapabilirsin. Nesneler dünyasındaki nedenselliğe iradi tavrınla müdahale edebilirsin. Devrim bu değil midir? Devrim voluntarizmdir. Amacını elde edebilmen için nesneler dünyasına, topluma müdahalendir. Ama dünyayı değiştirmek senin amacın olduğu ölçüde dünya düzenini korumak da başkalarının amacıdır. Bu da karşı devrim değil midir? Onlar da işi nedenselliğe bırakmadan kendi iradi müdahaleleriyle voluntarist bir mukabelede bulunmaya mecburdurlar. Bu mukabeleyi hesaba katmadan sosyalizm falan kuramazsın. Elbette bu hesabını bütün sonuçlarıyla ortaya koyamazsın. Elbette iktidar mücadelesi gibi uzun ve karmaşık bir sürecin tamamının niteliği üzerine hemen bir yargıda bulunamazsın. Ama senin iraden dışında bir karşı tarafın, karşı iradenin bulunması, sosyalizme nasıl ulaşacağını hesaplarken, onların mukabele tarzlarının da karşı devrimlerinin de belirleyici olmasını dayatmaz mı? Doğrudur, sen ne yapabileceğine karar verebilirsin ama karşı tarafın ne yapacağını bütünüyle bilemezsin. Gerçekten de bilemez misin, sezemez misin? Bilebileceğin yönü hiç yok mu? Var elbette. Bu adamlar kendi rızalarıyla kurulu düzenlerini sana teslim etmezler. Buyur bu düzeni değiştir demezler. Böylece barışçıl bir karşı devrimin ihtimal dahilinde olmadığını söylemen kehanet sayılmaz. Önündeki soru sofistike stratejik hesaplamalar kategorisinden değil. Açık ve net. Sosyalizme barışçıl yoldan geçebilir misin? Karşındaki güçler buna fırsat tanırlar mı? Buna inanabilir misin? Karşı devrim barışçıl olamayacağı sürece devrimin barışçıl olabilir mi? Önce ateş edenin hep Monsieur Bourgeoisie olması yalan mı? Devrimden ya da 11. tezden söz ettiğin zaman karşındaki güçlerin sana açacağı savaştan kaçabilir misin? Ama onların karşı devrimi barışçıl olabilir dersen, devrimden vazgeçer ve dönüşümden filan yana olduğunu söylersen, kapitalizm pekala sosyalizme dönüşebilir demiş olursun. Sosyalizme dönüşmüş bir kapitalizm ne menen bir düzen olabilir. Gorbaçov'un konvergens yaklaşımıyla umduğu gibi mi, TBKP'nin tezlerinde yer aldığı gibi mi? Nasıl? Yeni dünya düzeninde sosyalizmin kurulmasına nasıl bir izin çıkabilir? Dünyadaki sosyalizm yasağı sürmüyor mu? Yasağı ihlal ettiğin ölçüde terörist sayılmıyor musun? Öyleyse? Sen de İran Şahı silahsız ayaklanma ile yıkıldı ama İran Şahı silahlıydı. Karşı devrimin silahlı olması pek bir şey değiştirmiyor diyebilir misin? Peki ama ayaklananlar mollalar değil de komünistler olsaydı şu tanıdığın bildiğin ABD ne yapardı? Sorun elbette silahlı devrim, silahlı devrim diye bağırmakla çözülmez. Çözüm kitlelerle birlikte olabileceğin yolu yordamı arayıp bulmanda. Şimdi karşı tarafın demokrasi dediği kulvarda yürüyen kitleler depolitizasyondan kurtulamıyorlar ve karşı tarafın terör diye sunabildiği silahlı mücadele yöntemleri de kitleleri depolitizasyondan kurtaramıyor. Hatta onları şimdi seyirci haline dönüştürüyorsa sorun gerçekten de illegal, legal ya da silahlı, silahsız devrim gibi ayrımlarda yatmıyor.